gerçekten. Oysa adımız da onun için.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün de yine dopdolu bir programla karşınızdayız. Sizleri de bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek canlı yayınımıza hepinizi bekliyor ve davet ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, adım atmayı, yürümeyi zorlaştıran bir ortopedik rahatsızlıktan bahsedeceğiz bugün değerli hocamızla. Topuk dikenini konuşacağız. Hacettepe Üniversitesi Podiatri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Nilgün Bek hocamız bizlerle birlikte olacak. Sorularınız olursa bekliyoruz. İkinci bölümümüzde dünden kalanlar köşemizde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız bizlerle birlikte olacak ve bugün mezar taşlarını konuşacağız. Özellikle Osmanlı'nın zarafet ve bilgelikle harmanladığı, sanat anlayışıyla bizlere ulaştırdığı o mezar taşlarının üzerindeki sembollerle bize nasıl bilgi verdiği konusunda detaylı bilgi edineceğiz. Önce müzik aramız var. Hemen sonrasında değerli hocamızı stüdyomuza alıyoruz.
Thank you. sende çaresi var mı? Çabuk ol, çare bul, ölüyorum aşktan doktor.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi öğretim üyesi, aynı zamanda Podiatri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Nilgün Bek hocamız bizlerle birlikte. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Çok teşekkür ederim, hoş buldum.
Şimdi konumuz bugün topuk dikeni aslında. Eminim şimdi dinleyicilerimiz diyor, aa evet bende de var, bende de var. Hatta sevgili dinleyiciler, itiraf ediyorum, bende de var. Bilmiyorum adı topuk dikeni midir, onu şimdi ilerleyen dakikalarda değerli hocamdan öğreneceğim. Ama konumuza geçmeden önce bu podiatri kavramı üzerine çok az dinleyicilerimizi bilgilendirebilir miyiz değerli hocam? Hani hep böyle pediatriyle karıştırılır değil mi? Aradaki o harfi hani neyi değiştiriyor?
Elbette, teşekkür ederim. Şimdi podiatri kavramı aslında Latince podi, ayak kelimesinden geliyor. Podiatri bizim ülkemizde henüz yeni söylenmeye başlanan bir kelime. Ama uluslararası sağlık alanında, profesyoneller anlamında hem tıp fakültesinin bir uzmanlık alanı, yani tıbı bitirdikten sonra 4 yıl yapılan bir uzmanlık podiatrik cerrahi. hem de 2 yıllık veya 4 yıllık lisans düzeyinde de podiatri eğitimleri var. Bizim ülkemizde yeni yeni başlıyor. Biz de üniversitemizde bunun öncülüğünü yaptık. Ayak sağlığı, ayağın kronik veya sonra edinilen problemlerinin tedavisine, sağaltılmasına ve idare edilmesine yönelik bir kavram aslında podiatri genel olarak. Ama doğru söylüyorsunuz, çok karışıyor. Hatta düzeltmek isteyen oluyor, yani pediatri mi hocam diye. Ama podiatri yerleşsin, halkımızda öğrensin. Çünkü artık yavaş yavaş büyük kentlerde podiatri merkezleri, ayak sağlığı merkezleri de açılmaya başlandı. Çünkü gerçekten çok yaygın bir sorun ayak sağlığı.
Ankara'da ilk mi, yoksa hani Hacettepe Üniversitesi'nden başka yerlerde de var mı?
Biz podiatri uygulama araştırma merkezi olarak merkezleri YÖK kararıyla açılıyor. Biz ilk açtık ama şimdi benim 2015'te açılmıştı merkezim. İki yıldır bazı üniversitelerin iki yıllık bölümleri podiatri açmaya başladı. Bizim halk arasında manikürcü, pedikürcü diyebildiğiniz insanların okullu olması ve biraz daha sağlık profesyoneli anlamında yetişmesi amacıyla böyle iki yıllık podiatri bölümleri açılmaya başlandı.
Peki hocam, o zaman ben yine hala topuk dikenine geçemedim konu olarak ama dediniz ya ayak sağlığı çok önemli diye. Biraz da dinleyicilerimize o konu hakkında bilgi verebilir miyiz? Hani biz ayaklarımıza, tamam, vücudumuzun her organına mutlaka değer veriyoruz. Rahatsızlandığımızda doktora gidiyoruz ama sanki ayak sağlığımızı biraz ihmal mi ediyoruz?
İhmal ediyoruz zaman zaman. Bir kesim, popülasyonun bir kesimi de çok fazla önemsiyor. Ben bu ikisini de ayırayım sizin için. Lütfen. Şimdi ayak sağlığı bizim için çok önemli. Neden? Büyümeyle beraber, ayağa kalkmayla beraber yerle temas eden ilk organ. Ve kemiksel gelişimi biz basmaya başladıktan sonra devam ediyor büyümekle beraber. Hayatımız boyunca yerdeki şoklar, yer zemin değişikleri, ayakkabılarımız, vücut ağırlıkları değişimlerimiz, yaşla eklemlerimizde olan değişimlerden tamamen etkilenen bir organ. O yüzden de önemli. Tabii burada bir sorun olduğu zaman da yukarı doğru diz, kalça, bel, işte boyun, hatta çene eklemine kadar etkileri gösterilmiş. O yüzden dizilimin temeli, hani inşaatın temeli gibi düşünürsek,
evet,
dizilimin temeli bozuk olursa üzerine sağlıklı bir vücut profili geliştirilemiyor. O yüzden de ayak sağlığımızı çok önemsiyoruz. Tabii özellikle çocuk yaştayken problemlerin düzeltilmesi, hani kronik ve büyük problemlerin düzeltilmesi önemli. Bunları ihmal edip işte 20'li yaşlarda ta çocukken olan bir problemi düzeltmek için başvuran hastalarımız oluyor. Bunlar ihmal edilmiş hastalar. Bir de diğeri var dedim. Bir de çok fazla önemseyen bir yeni kuşak annelerimiz var, biliyorsunuz. Bebek daha
pamuklara sarılıp sarmaya, yani değil mi?
Bebek daha yürümeye başlamadan, hocam bunun ayağı düz taban mı diye kucağına alıp gelen var. Yürüdü mü diyorum, hayır. Nereden biliyorsunuz? İşte öyle gözüküyor, biraz pofidik ayaklar. Biraz da fazla önemseniyor. Bu anlamda erken ayakkabıya geçiş, erken bastırma çabaları oluyor çocukları bir an önce ayağa kalksın diye. Bunların da biz biraz fazla erken müdahaleler olduğunu düşünüyoruz açıkçası.
O erken yaş dediğiniz tam hangi aylara tekabül ediyor? Çocuk kaç yaşında normalde yürümesi beklenir?
Normal motor gelişim olarak 12-14 aydan sonra sağlıklı bir çocuksa ayağa kalkmasını bekleriz. 7 aylıkken işte yürüteçlerle, hop hoplarla, zıp zıplarla bastırılmaya
gerek
çalışılması
yok diyorsunuz,
ayak
mi
sağlığı açısından olumsuz.
Ya bu çok önemli bir nokta aslında, çünkü hani bir an önce yürüsün tamam da ne birden her şeyin bir zamanı var, bir ulaşacağı, hani zarar göreceği durumlar evet. var. Bu bence çok önemli. Tıpkı çocuk hani yattığında işte kafasının çevrilmesi bile evet. ne kadar önemsiyoruz ki, işte ondan dedim, ayak sağlığımızı evet. çok önemsemiyoruz bazen
bir
diye.
Bir de bireysel olarak da fark eder. Yani sizin bebekliğinizle benim bebekliğimde de siz ne zaman hazır olursanız ayağa kalkarsanız ben belki 2 ay sonra kalkacağım.
Evet.
Belki kalça gelişimim geriden geliyor. Ailelerimiz biraz böyle bir yarış çabasıyla çocuklarını hemen hani belli bir seviyeye getirmek istiyorlar. Biz bundan da biraz aslında muzdaribiz sağlık profesyoneli olarak.
Hocam bir de kronik hastalardan bahsettiniz. Hani iki bölümü ayıracağım bir kronik hastalar var. İşte küçükken olan bir rahatsızlığı hala fark etmeyip 20 yaşında düzeltmeye geliyorlar diye. Onlardan da bahsedebilir miyiz? Nelerdir bu kronik hastalıklar?
Mesela doğuştan olan bazı kemik açısal değişiklikleri olabiliyor. Kemiğin yokluğu olabiliyor. Bir kemik olmayabiliyor veya ayrı olması gereken 3 kemik birlikte birleşmiş olarak doğuyor bebek. Bunlar fark edilmiyor. Çocuğun ağrıları genellikle ihmal ediliyor. Mesela okul çağında bir takıma seçiliyor çocuk, basketbol takımına. Ayağı çok ağrı, bir film istiyoruz. 3 kemik blok halinde çekilmiş. Yani bazen tabii bunları yakalamak semptom vermiyorsa çok mümkün değil ama biraz gecikilebiliyor. Veya da en çok rastladığımız şey aşırı düz tabanlık. Yani çocuğun ayağı aşırı derecede, hani bu ayağın arkı vardır bir böyle yere basmayan kubbesi.
Evet, evet.
Orası hiç yok. Orada nasır oluşmuş örneğin ve bu kişi işte ağrımaya veya oradaki şişmeye başladığı zaman artık başvuruyor. O zaman geç oluyor. Biz genellikle bunları 6-7 yaş civarı müdahale etmek istiyoruz. Yani dinleyicilerimiz açısından da hani önemli bir bilgi olsun. Çok da geç, 14 yaşı biraz geç oluyor bunları tedavi edebilmek için. Yani ilerlemiş düz tabanlıklar bizim en çok karşılaştığımız çocuk sorunu.
Nasıl
açıkçası.
Fark edecek aileler?
Aslında çok yürüyüşten çok rahat anlaşılabilir. Basınç bozuklukları, yani normalde ayağımız şöyle bir 10-15 derece kadar dışa açıklıkta yürürüz biz. Çok fazla dışarı açılması, böyle ördekvari, paytak yürünmesi. Bu ark kubbenin olduğu bölgede nasırlaşma, kızarma, topuğumuzdaki gibi deri kalınlaşması olduğu çocuğun oraya bastığını gösterir. Aslında bu çocuklar motor anlamda da çabuk yorulur. Çok sportif aktiviteler, danslarda başarılı değildir. Ayak tabanları ağrır, baldırları ağrır bu çocukların. Aileler bazen işte hareket etmek
ağrır,
istemiyor.
Geçer.
Aman büyüme ağrısı, işte aman şımarıyor falan gibi algılayabiliyor.
Evet, evet.
Bu uzayan ve zarar gören yapılar oluyor bu uzun sürdükçe. Yani böyle çocuk devam ettikçe hayatına. Tabii çağımızın bir sorunu obez, biliyorsunuz çocuklar.
Evet.
Vücut ağırlığındaki her kiloda bu yükselemeyen ayağın kubbesinde bir sorun olarak üzerine biniyor ve bu sorun artarak geliyor.
O durum zaman böyle. Velilerimize şunu mu söylemeliyiz, anne babalara, ağrı söylüyorsa eğer bir çocuk ayağında ağrı olduğunu, bunu hani şımarıklığına vermeyip muhakkak bir uzmana bu konuda en azından film çekilme ya da bilmiyorum nasıl süreç işliyor, o sürece dahil olmaları gerektiği
yani
konusunda.
Yani tabii hani her ağrıyı da bu kadar önemsemeyelim ama şöyle, çocuklar genellikle ağrısı yokken ağrım var demez. Hatta biz bazen çocuğum hastasın azıcık bir yat falan deriz, biliyorsunuz onlar zıplar hoplar.
Evet, evet.
Çocuğun ayağı ağrıyorsa, bir aktiviteye katılmak istemiyorsa bunu bir araştırmakta yarar var. Yoksa içimiz rahat eder. Bir şey yok deriz ama atlanmasından daha iyidir.
Evet, çok değerli bilgileriniz için eksik olmayın hocam. Çünkü hepimiz yapıyoruz hani günlük hayatta. Ama ne olacak, çocuktur, ağrır ağrır evet. koşmuştur, yürümüştür, evet. yorulmuştur, geçer diyoruz ama dikkat etmek lazım. Topuk dikenine gelirsek çocuklarda gözüküyor mu topuk dikeni?
Şimdi biraz önceki düz tabanlıkla bağlayarak anlatayım. Müsaade ederseniz. Şimdi topuk dikeninin en önemli nedenlerinden bir tanesi ayağın bu kubbesinin çökmesi. Biz bunu halk arasında düz tabanlık diyoruz. Latince'de pes planus diyoruz. Veya İngilizce'de flat foot diyoruz. Hani hepsi benzer terimler. En çok nedenler arasında bu yatıyor. Çocukluk çağında çok fazla görmüyoruz. Çünkü çocuklarda demin dedim ya, büyürken daha kemiksel büyümemiz tam maturasyonu tamamlamamış oluyor. Yani bizim 18 yaş ergenlikle beraber kemik büyümemiz tamamlanıyor. O zamana kadar çok fazla görmüyoruz. Bu böyle bale gibi, jimnastik gibi çok ekstrem spor yapan kişilerde biraz fazla yüklendiği için olabiliyor. Ama bizim topuk dikeni için popülasyonumuz daha çok şöyle tanımlanabilir. 35-45 yaş, vücut ağırlığı fazla, fiziksel aktivite yapmayan bayan hastalarımız en çok. Bunların bir yatkınlık paterni de olabiliyor. Hani böyle konik doku hastalıklarına yatkınlık. Ama çocuklarda o kadar sık görmüyoruz. Diğer nedenlerine bakarsak vücut ağırlığındaki artışlar, vücut yağındaki artışlar. Çünkü bilimsel yayınlar diyor ki topuk dikeni bir sonuç, bir neden değil. Bir şeylerin sonucunda oluyor. Bizim en çok bildiğimiz neden plantar fasit denen bir doku var. Bu kas değil, eklem değil, kemik değil. Bir konnektif doku. Böyle bir yapı. Yani bir ağ gibi bir yapı. Bu yapının fazla gerilmesi, fazla kısalması, fazla yüklenmesi topuğun o yapıştığı yerden çekilmesine ve orada bir kanama ile beraber bir diken oluşmasına neden oluyor. Aslında topuk dikeni bir sonuç. Yani plantar fasiyetin, vücut ağırlığındaki artışın, arktaki çökmenin yarattığı mekanik değişikliklerin bir sonucu olarak, vücudun bir reaksiyonu olarak ortaya çıkıyor aslında. Hmm. Bir sonuç. O yüzden de bu faktörlerin her biri o hasta için varsa onları tek tek araştırılarak, nedeni bulunarak tedavi edilmeli. Yoksa biz çok görüyoruz halk arasında, topuk dikilmişte kırdırdım, enjeksiyon yaptım gibi. Sonucu tedavi etmek aslında genelde bir fayda vermiyor. Çünkü etiyoloji, yani nedeni tedavi etmek önemli. Burada nedeni araştırmak, bulmak ve onu tedavi etmek doğru bir sonuca ulaşmak açısından en iyisi.
Peki neden oluyor? Yani plantar fasciite varan süreçte ne yapıyoruz da ayağımızı o hale getirebiliyoruz?
Şimdi aslında böyle bir günde olan bir süreç değil bu.
Tabii.
Enflamasyon dediğimiz bir şey var. Yani vücudun yumuşak dokularının böyle iltihabi reaksiyonu gibi ısılı, yangılı, böyle doku değişikliğine yol açan bir süreç bu. Bu genellikle örneğin aniden spora başladınız. Aniden işte koşmaya başladınız yüksek doz ya da bir koşu bandında başladınız. Veya koşu bandında zaten koşuyordunuz, ayakkabı değiştirdiniz. Veya bu süreç içerisinde aniden işte gebe kaldığınızda 15 kilo aldınız. Veya da masa başında çalışıyordunuz da alana çalışmaya çıktınız. Yumuşak zeminde çalışıyordunuz, birden sert bir zeminde yürümeye başladınız. İşte bir AVM'de çalışmaya başladığınız gibi. Hayatımızdaki değişiklikler buna neden olabiliyor. Yine demin söylediğim gibi vücut ağırlığındaki değişiklikler çok etkili olabiliyor. Ayakta zaten buna zemin hazırlayacak bazı faktörlerin var olması. Düz taban gibi, işte bazı dokuların fazla gerilmesi, bazı dokuların kısa olması gibi. Kaslarımızın kişiden kişiye değişen boyutları vardır.
Evet.
Bunlar da bazı, yani niye bazılarında oluyor bazılarında olmuyor açıklayabilir. Bunların her biri hazırlayıcı neden olabiliyor. Bu nedenlerin sonunda bir kişi de bir araya gelirse, yani zaten ayağınızda birazcık düz tabanınız vardı, biraz da işte gebelikten sonra kilo aldınız, bir de ben hadi bu kiloları vereyim diye spinning'e başladınız. O zaman geliyorsunuz 2 hafta sonra plantar fasciit
diye.
Aynen öyle oluyor. Biz günlük hayatta ayakkabı değişikliklerinin de buna etkili olduğunu görüyoruz çok
evet,
fazla.
Evet hocam, sözünüzü kestim. Hani programın başında bende de var derken onu kastetmiştim. Hı-hı. Aynısını hani ben bizzat yaşadığım için dinleyicilerimize anlatmak da kolay geliyor bana. Çok rahat bir ayakkabı, hani yaz dönemiydi. Hı-hı. Spor ayakkabıyı rahatlıkla kullanıyordum. Sonra işte yaz dönemi bitti diyelim, iş dönemi başladı. Spor ayakkabıdan normal ayakkabıya geçtiğim anda onu hissetmeye başladım, ayağımda ağrı. Hani bunun bir sebebi olmalıydı ve demek ki sebebi plantar fasciit.
Evet,
sonradan
şimdi
öğrendim.
Şöyle, aslında ayakkabı değişiklikleri de bir uygulama, mesela bir tabanlık nasıl biyomekanik olarak değiştirebiliyorsa sizin diziliminizi, ayakkabı da aynı şekilde. Ve gerçekten bizim ülkemizde ayakkabı biraz kontrolsüz getirildiği için çok kötü ayakkabılar var. Yani tabanı yere basmayan, destek yüzeyi yetersiz, hastanın ayağına zarar verebilecek nitelikte ayakkabılar var. Hani burada modern ayakkabı, topuklu ayakkabı demiyorum. Spor ayakkabı aldığınız zaman bile
evet, çok kötü
ayakkabılar var. Hastalarımızdan görüyoruz. Bir de ne yazık ki bizim bu demin söylediğim işte 35-45 yaş popülasyon, bayan popülasyonumuzun giydiği bir ayakkabı tipi var. Burada değinmeden geçemeyeceğim. Hastanın ayağına bakıyorsunuz 5 santim genişliği. Yani tarak genişliği 5 santim. Ayakkabı bakıyorsunuz 2,5 santim.
Onun içine girmeye çalışıyor
evet,
ayak.
Evet, böyle anne ayakkabısı denen bir ayakkabı var. Daracık bir tabanı var. Etrafı babet gibi yumuşak. Şöyle hafif bir dolgu topuğu var. Bunun içerisinde ayak stabil olmadığı için işte sağa sola devriliyor. Bu yapılar normalden fazla geriliyor. Bu kişiler yüksek ağırlıklı kişiler.
Evet.
İşte pazara bile bununla gidiyorlar. Ben bu ayakkabıların kaldırılmasını talep ediyorum dermiş.
Yetkililerden.
Gerçekten hep hastalarımıza da söylüyoruz. Diyoruz ki bakın bunun yerine şöyle bir ayakkabı gidiyor ki ben şimdi koca kadınım, spor ayakkabımı giyeceğim. Öyle bir ön yargı var bizde. Daha ayağımıza uygun ayakkabı almalıyız aslında. Yani ayağımız genişse ayakkabı da geniş olmalı. Tabii bu hani işte stilettolar, 2 saat giydiğimiz gece ayakkabılarından bahsetmiyorum. Hepimiz giyiyoruz elbette. Şimdi ben giymiyorum desem yalan olur. Ama hani hayatımızın çoğunu çalışırken, vücut ağırlığımız üzerindeyken en azından şokları absorbe eden, tabanı geniş, ayağımıza biraz daha uygun ayakkabılar seçmek biraz bunu azaltacaktır diye düşünüyorum.
Hatta duymuştum ama tabii lütfen siz beni doğrulayın ya da yanlışım varsa düzeltin. Hatta bir miktar topuğun olması da gerektiği, hani tamamen böyle düz bir ayakkabı yerine biraz topuk olursa daha iyi olur dendiğini doktorlarımızdan duymuştum. Bilmiyorum doğru mu?
Şimdi şöyle, bizim arka grup baldır kasımızı oluşturan böyle büyük kaslar var. Bu kasların yani baldırı kat edip ayak tabanına yapıştırdığını düşünürsek 90 dereceye geldiğinde bunlar biraz fazla geriliyor. Bizim halkımızda işte bacak ağrısı, huzursuz bacak sendromu, gece kalkıyorum bacaklarımı ovuyorum diyen hastamız çok fazla. Bunu düz giydiği zaman, babet gibi, converse gibi ayakkabılar giydiği zaman biraz bu gerildiği için akşam ağrı yol açıyor. Ama bunun normalde uzun olması gerekir. İşte demin söyledim ya, popülasyonda kasların kısalığı fark ettiği için böyle 2 santim, 2,5 santim topuk biraz bu kasları gevşetiyor ve günlük hayatta daha rahat ediyor. Ayakkabı çıkarıp uzattığımızda baldır ağrımızı engelliyor. Ama biz normalde spor yapıyor ve bu kasları geriyor olsak zaten düz ayakkabı giyince de ağrımaz. Ama yanlış bir bilgi değil. Yani yine de biraz 2,5 santim, özellikle hemşire diyelim hastamız, çok ayakta bütün gün serviste koşturuyor. Dümdüz bir ayakkabı biraz baldır gerilimini arttıracağı için ağrıya zemin hazırlayabilir. Zaten standart hemşire şeyleri, terlikleri 2-2,5 santim topukludur genellikle. İşte postacı ayakta dolaşıyor veya kurye. Bu kişilerin biraz böyle bir 2 santim giymesi hani gün sonundaki ağrıyı rahatlatmak açısından iyi. Çünkü spor yapma alışkanlığımız yok maalesef, biliyorsunuz.
Evet, evet, evet. Ne yazık böyle. Ki. Peki ne yaptık ettik ama bir şekilde plantar fasit oldu ayağımız. O topuk dikenine giden süreç nasıl işliyor? O plantar fasitten sonra hani bunun çözüm yolu var mıdır? İşten geçtikten sonra şimdi onu soralım doktorumuza.
Şimdi plantar fasit, önce hasta nasıl anlıyor plantar fasit olduğunu söyleyeyim. Bu ayağın tam topuğun önünden parmaklara kadar olan kısımda yerleşmiş bu fasia. Burada böyle hastalarımız yırtılma hissi, böyle işte kopuyormuş hissi gibi hisler tanımlarlar. Ve özellikle sabah yataktan kalkınca ilk adımları.
Evet.
İlk adımda sanki böyle işte hocam yerde çivi mi vardı, çivi mi vardı, ona mı bastım anlamadım falan gibi hisleri var. Çünkü gece enflamatuar süreçler artar. Ve ilk adımlarda genellikle hastamızın ağrısı olur. Yani plantar fasit olduğunu hastalar buradan anlayabilir.
Evet.
Tabanda yırtılma hissi, sabah ilk ağrı. Sonra o gün içerisinde yavaş yavaş azalır ama akşam yine böyle yangı şeklinde, bir zonklama şeklinde devam eder.
Evet.
Özellikle sert zeminlerde, terliksiz bastığında, ayakkabısız bastığında bunu hisseder.
Evet.
Ancak şunu söylemeliyim, her plantar fasit topuk dikeniyle sonuçlanmaz. Yani bazen hastanın kısa bir sürede bir değişimine bağlı olarak geliştiyse bu enflamatuar süreç aynen grip gibi, nezle gibi olur geçer. Ama tekrarlama olasılığı da var. Bu mekanik değişikliği yaratacak süreç devam ederse o zaman işte bu yavaş yavaş oradan plantar fasit çektikçe orada kemik bir çıkıntı, kanama odağı oluşturup oluşabiliyor. Şimdi bu oluştuktan sonra yani plantar fasitteyken tedavi edilebiliyor aslında. Tedavilerimiz fizyoterapi uygulamaları, işte ilaç uygulamaları, anti-enflamatuar ilaç uygulamaları, bazı modaliteler işte uzmanlar tarafından uygulanan yapılabiliyor. Plantar fasit topuk dikene dönüşse de tedavi benzer. Ancak burada bu sefer bu oluşan dikenin yere batmasını veya topuk yapılarına, yumuşak dokular var, onlara batmasını önlemek üzere bazı tabanlık uygulamaları kullanılabiliyor. En çok hastaların yarar gördüğü uygulamalardan bahsediyorum. Ve bantlama uygulamaları. Yani tabandaki bu plantar fasitinin gerilimini azaltacak bantlama uygulamanın etkili olduğunu literatürde söylüyor. Burada müsaade ederseniz ben genel yanlış bir kanıya da değinmek istiyorum. Hastalarımız biliyorsunuz internet çağındayız, bilgi çağında.
Evet.
Hastalarımıza örneğin plantar fasit tanısı koyunca hemen internetten yazıyor ve bir bakıyor tedavisine. Bazen bir tedavide bir algoritma vardır. Yani önce şununla başlarız, işe yaramıyorsa şununla başlarız, sonra şunu yaparız gibi.
Hafiften ağrı doğru geçen bir süreç
yani
olmadı.
Yani daha konservatiften mesela cerrahiye doğru, ilaçsızdan ilaçlıya doğru gibi. Hastalarımız burada en son yapılacak şeyi ilk önce yaptırıp gelebiliyor bazen. Mesela hemen enjeksiyon yaptırıp gelebiliyor daha akut fazlayken. Veya ne bileyim ESVT diye bir uygulama var, taş kırma sistemi. Böbrek taşlarını kırmak için kullanılıyor. Topukta da yapılabiliyor bu. Biz bunu artık hani hiçbir şekilde tedavi olmuyorsa hasta son çare olarak öneriyoruz. Bu uygulamanın her biri ağrılı ve yanıt gelir olan şeyler. Biz isteriz ki hastalarımız bunlara gerek kalmadan iyileşsin aslında.
Evet, evet.
Bazen bu internet çılgınlığı böyle bir şeye yol açabiliyor. Yani bu algoritmayı bizim tasarrufumuzdan alıp hasta nereye? Bir de çünkü piyasada böyle bir şey var. Hani ben gidip yaptırmak istiyorum dediğinde
hayır
bu etik değil demiyorlar. Yapılabiliyor. Benim hani ricam buna maruz kalan hastalardan bu işin uzmanı profesyonellere başvururlarsa onlar zaten hata yapmayacaktır. Doğru algoritmayı gösterecektir. Bir de kendileri de hemen en son çare gibi bakmayıp biraz da yani emek verip işte egzersiz yapıp uygun ayakkabıyı seçip o egzersizi düzenli yapıp, çünkü biz bir egzersiz programı verdiğimizde 8 hafta uygulansın isteriz sonuçlarını görebilmek için.
Ama biz
için
bir hafta yapar sıkılır bırakırız.
Benim bir hastam var, belki dinliyordur, Sevda Hanım, adını da söyleyeyim. Diyor ki hocam egzersizleri ben çok iyi oluyorum tabanlı kullanınca ama işte yapmıyorum. Neden geldiniz?
Neden?
Çünkü ağrılarım var. Yapın, iyi geliyorsun. İşte uğraşamıyorum. Böyle bir profilimizde var. Yani biz istiyoruz ki bir sihirli değnek olsun, onu iyileştirsin. Öyle değil. Bir de ayaktan başlayarak diğer sorunlar, mesela bel problemlerine kadar gittiği için sorun küçükken halletmek. Yani aslında söylediğim şeyleri kısaca özetlersem, uygun ayakkabı, tabanlık, verilen egzersiz, bunlarla veya bantlamayla çözülebilecek bir şeyi büyütmeden ve üst eklemlere yansıtmadan halledebilmek herkes için iyi olur. Bir de maliyet açısından, tedavi maliyeti açısından da bunlar daha ucuz şeyler. Yani bir tabanlık, ne bileyim ayakkabınızı ona göre seçmek, evde yapacağınız egzersiz, Bunlar aslında daha kolay uygulamalar.
Evet. Hocam hani egzersizden bahsettik. Evet. Birkaç cümleyle anlatabilir miyiz neler yapabilirler? Belki şu anda bizi dinleyen sevgili dinleyicilerimizde de aynı sorun vardır. Hemen evde yapayım başlayayım diye düşünebilirler.
Böyle anahtar niteliğinde 3-5 şey söyleyebilirim. Lütfen. Bu enflamasyonlu bir süreç olduğu için genellikle soğuk iyi gelir. Bizim hastalarımız sıcağı sever. Ama soğuk iyi gelir. Bizim hastalarımız standart önerdiğimiz buzlu pet şişe yuvarlama var. Hastamız küçük pet şişeden 2 tane içine su doldurup buzluğa koyacak. Ayaktayken üzerine hafif ağırlık vererek bunu yuvarlaması orada bir germe etkisi ve soğuktan dolayı ağrının azaltılması etkisi yaratıyor. Bu olabilir. Baldır kaslarını ve taban kaslarını germek her zaman çok işe yarar. Yani bunun germe pozisyonları var. İnternette de vardır bunlar gibi resimler. Hı hı. Arka grup kasları ve tabandaki bu plantar fasciye germek her zaman işe yarar. 2 tane germe egzersizi. Onun dışında bu ilk başta söylediğim bu fasciye dediğimiz şey kas değil. Hı hı. Bunu yükseltecek bazı kaslar var. Ayak kubbemizi geri yükseltecek. Ayağın içinde küçük kaslar var ve uzayan büyük kaslar var. Bu kaslara yönelik kuvvetlendirme egzersizleri çok işe yarar. En basiti mesela yere işte misket vardı ya çocukların oynadıkları.
Evet.
Onlardan atıp ayakla toplamaya çalışmak. Ayak tabanıyla kalemi tutmaya çalışmak gibi. Bir toplama egzersizleri veya havlu veya çarşafı buruşturmaya çalışmak gibi. Toplama egzersizleri ayağın tabanındaki kasların bir kısmını kuvvetlendirebiliyor. Tabii daha spesifik egzersizler var ama hani görüntüsüz anlatmak
yok,
da bunlar
kolay değil. Yok ama bu anlattıklarınız bence evde rahatlıkla uygulanabilecek. Hatta böyle oturup televizyon izlerken, radyo kesinlikle dinlerken bile uygulanabilecek egzersizler. Bence çok faydası olmuştur bu söylediklerinizin dinleyicilerimize de.
Evet.
Ve tabii süreyi de yani uzun süreli yapmaları gerektiğini de söyleyelim hocam. Hani hemen bugün yaptım yarına düzeldi diye
yani
bir şey olmuyordur.
Kasların kuvvetlenebilmesi ve gerilime cevap verebilmesi için biraz süreye ihtiyaçları var. Hı hı. Yani bunları biz lastik gibi gerdiğimizde bırakınca eski haline geliyor. Hı hı. Kasların kuvvetlenebilmesi için 6-8 hafta ihtiyaç vardır ve gerdiğimiz kasların uzayabilmesi için. Yani biz konservatif tedaviden sonuç almak için bir 8 hafta bekleriz.
En az 2 ay.
Evet, bekleriz sonra gelin deriz hastaya. Hastalarımız daha acele olsun istiyorlar.
Hemen
böyle
istiyorlar
olmuyor.
Ama
böyle
olmuyor. Hatta hani kendimden yine biliyorum diyeceğim. Ha. 1 yıl 2 yıla kadar varan bir süreç de oluyor. Ama o 2 yıllık bir süreci tabii ağrılı geçirmektense bu 2 ayda hemen o yapılan egzersizlerle o süreyi kısaltmak böylelikle mümkün. Değerli hocam çok teşekkür ediyoruz.
Rica ederim.
Verdiğiniz bilgiler için gerçekten çok iyi geldi. Hani ben kendi adıma da çok kıymetli bilgiler edindim. Eminim dinleyicilerimiz de benimle aynı fikirdedirler. Aslında evde yapabileceğimiz çok kolay egzersizlerle ve hatta günlük yaşamda kendimizi rahatlatmak için yapacağımız ve seçeceğimiz ayakkabılarla belki bu hastalığa hiç yakalanmadan hayatımızı sürdürebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz.
Çok ağzınıza, teşekkür ediyorum. Ben de umarım yararlı olmuştur.
Mutlaka
beni
hocam
davet ettiğiniz için de ayrıca teşekkürler.
Biz teşekkür ederiz. Eksik olmayın. Sevgili dinleyicilerimiz, Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi öğretim üyesi ve Podiatri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Nilgün Bek hocamız bizimle birlikteydi. Verdiği bilgiler için kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Topuk dikenini özellikle konuştuk bugün. Şimdi müzik aramız var. Hemen sonrasında Dünden Kalanlar köşemizde yayınımız sürecek.
Senden ayrı geçen günler, hava gün hayalim biter. Senden ayrı geçen günler, hava gün hayalim biter. Omzumda bunca yük varken, omzumda bunca yük varken, biri iner, biri biner, biri iner, biri biner. Sen her gece rüyalarımda gelip bana ağlıyorsun. Kim bilir beni kim nereden sorup haber. Ne haldeyim bilmiyorsun. Hava nasıl oralarda, üşüyor musun? Kar yağıyor saçlarıma, bilmiyor musun? Hava nasıl oralarda, üşüyor musun? Kar yağıyor saçlarıma, bilmiyor musun? We'll be right back. var. Gittiğim bir tek yolum var. Bildiğim pek çok doğru var. Gittiğim bir tek yolum var. Şu yürekte kaç yangın var. Şu yürekte kaç yangın var. Biri söner bir yanar. Biri söner bir yanar. Sen her gece rüyalarımda gelip bana ağlıyorsun. Bense bir türkü tutturdum. Gece gündüz söylüyorum. Duyup beni dinliyor musun? Hava nasıl oralarda üşüyor musun? Kar yağıyor saçlarıma, bilmiyor musun? Hava nasıl oralarda üşüyor musun? Kar yağıyor saçlarıma, bilmiyor musun? Hava nasıl oralarda üşüyor musun? Kar yağıyor saçlarıma, bilmiyor musun? Hava nasıl oralarda üşüyor musun? Kar yağıyor saçlarıma.
Hayatın Sesleri Dünden Kalanlar köşemizde devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamızı aldık stüdyomuza. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Tarih Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi, doçent doktor Gülün Karabağ hocamız bizimle birlikte. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
İki haftadır özellikle taşlarla devam ediyorduk.
Bugün yine taşlarla.
Osmanlı'dan kalan ama çok önemli günümüze kadar ulaşan mezar taşlarını konuşacağız.
Evet.
Üzerinde semboller var değil mi hocam bu mezar taşlarının?
Evet, mezar taşlarının.
Ne anlama geliyor?
Yani aslında zaten hani ayrıca bir konu olarak mezar taşını diğerlerinden ayrı işlememizin sebebi bu. Çünkü sadece taş olarak şimdi gördüğümüz artık en son hali. Şimdi de sonuçta üzerine belli bir format atılıyor. Hı hı. İşte isim yazılıyor, doğum ölüm yazılıyor, Fatiha talebi yazılıyor. Ama daha öncesine baktığımızda gene bu unsurlar var ama bunlardan daha zengin bir unsur görüyoruz. Orta Asya'ya kadar gidiyor tabii bizim bu kültürümüz.
Hı hı.
Çünkü İslamiyet'te normalde çok böyle şaşalı mezarlar, mezar taşları geleneği yok. Tam tersine daha sade, hatta ölünün yerinin belli olmayacağı kadar sade tarzda yapılırken, Türkler tabii balbal geleneğinden geldikleri için bir atalar kültü var, ölüye saygı kültü var. Dolayısıyla bu kültürden dolayı vazgeçmiyorlar. Yani bir şekilde Anadolu'ya yerleştikten sonra Anadolu'ya da bu özelliklerini taşıyorlar. Selçuklular da yine öyle, daha öncesinde gene öyle. Osmanlı da bunu artık 15. yüzyıldan sonra iyice zenginleştiriyor, çeşitlendiriyor. Hı hı. Şimdi en önemli nokta aslında mezar taşı için baktığımızda, yani mesela bir Hristiyan mezarlığına baktığımızda, daha doğrusu yabancı ülkelerdekiler, zaten şimdi dinleyicilerimiz bunu fark edeceklerdir. Genellikle şehrin dışında tenha, sessiz yerlerde mesela mezarlıklar yapılırken, Osmanlı'da şehrin içinde neredeyse, yani günlük yaşantınızın içerisinde mezarlıkla karşı karşıya kalırsınız.
Evet.
Bugün bile İstanbul'da, Bursa'da,
evet,
hani büyük şehirlerde, Osmanlı şehirlerinde bunu hala bile görmek mümkün mesela eski mezarlıklarda. Çünkü hani şöyle bir hadisten de hareket ediliyor. Uyarıcı ve nasihat edici olarak ölüm yeter. Yani aslında bir taraftan o mezarlıklara bakarak insanların hayatlarına dair ders çıkarmaları, doğru iyilikler yapmaları, doğru davranmaları
doğru, evet,
istenirken, bir taraftan da mezar taşlarını görenlerin, çünkü orada mesela Osmanlı'da vardır bu gelenek, İslamiyet'te aslında Arap kültüründe yoktur. Osmanlı ile birlikte çıkan bir şeydir. Ruhuna El Fatiha. Hani ruhuna Fatiha okumak. Orada Fatiha ister ölü. Yazılır bu mezar taşına. Hı hı. Ve biz de gördüğümüz zaman mezarlıkları okuruz. Kim olursa olsun, tanımasak bile.
Evet.
Biri oradan ders çıkarmak hadisler sebebiyle. İkincisi ölümü hatırlamak. Üçüncüsü de dediğim gibi Fatiha talebine, ölülerin bir anlamda cevap vermek. Her kim olursa olsun onu görenleri. Ama hani sadece Fatiha istemenin ötesinde kadın ve erkek olarak mesela baktığınızda cinsiyetini anlamanız mümkün. Mezar taşlarından mesleğini anlamanız mümkün, sosyal statüsünü, ekonomik statüsünü anlamanız mümkün ölen kişinin, çocuk olduğunu, genç olduğunu anlamanız mümkün, hangi tarikata üye olduğunu anlamanız mümkün. Dolayısıyla çok zenginleştirilmiş Osmanlı döneminde bu mezar taşı kültürü. Özellikle mesela kadın erkek olduğunu nasıl anlıyoruz? Çünkü kadınların mezar taşlarında genellikle broş, kolye, takı türleri mutlaka nakşediliyor taşa. Aslında bir baş taşı var, bir de ayak taşı var mezarlarda. Bir başında ölünün, bir de ayağında. Özellikle bu baş taşında işte eğer ölen kişi erkekse onun mesleğini ya da işte mensubu olduğu tarikatı gösterecek şekilde kavuk, fes, başlık mutlaka yapılıyor. Dolayısıyla kadınlarda da bir süre hotoz dediğimiz bir başlık türü var. O yapılmış ama daha sonrasında bundan vazgeçilmiş. Çünkü erkeklerde işte yüksek mevkili olup olmadığına dedim ya biraz önce, ekonomik durumu, sosyal, hani karışmaması için, o kişinin durumunu göstermek için farklı başlık türleri varken kadınlarda hotoz çok değişmiyor. Hani belli bir sosyal statüyü yansıtmadığı için. O yüzden başlığı bırakarak daha çok kadınlarda süsleme tarzına geçilmiş. Çiçekler, meyveler, daha çok böyle ağaçlar gibi bir takım semboller. Tabii aslında simge zaten bir şeyin yerine geçen unsur. Yani dolayısıyla aslında mezar taşlarının üzerinde gördüğümüz her şey bir anlamda öte dünyayla, cennet cehennem kavramıyla, dinle, ölümle çok yakından ilişkili. Mesela ne gibi semboller konuluyordu? Özellikle neyi görüyoruz? Kadınlarınkinde de zaman zaman erkeklerinkinde de lale motifini görüyoruz mesela. Neden? Çünkü lale ebced hesabıyla bakıldığında Allah lafzıyla aynı ebced hesabında. Dolayısıyla mesela lale aynı zamanda Allah'ı ifade ettiği için bu şekilde lale motifleri çiziliyor. Mesela çarkı felek çiçeği çiziliyor. Çünkü çileli geçen bir ömrü anlatıyor. Yani siz o çiçeği gördüğünüzde çiçek olarak bakıyorsunuz ama aslında sembolize ettiği şey
anlam çok farklı.
Anlam çok farklı. Ya da mesela gonca şeklinde gül. Gül tabii ki aynı zamanda Hazreti Muhammed'i ifade ediyor, onun remzi. Dolayısıyla gülün çok anlamı var tasavvufta ama en temel hani özelliklerinden bir tanesi Hazreti Muhammed'i temsil ediyor olması. Mesela gül çizilir. Mesela diyelim ki mesleğe yeni başlamışken ölmüş diyelim ki kişi, kavuğunun çevresine gonca güller. Hani daha henüz mesleğini yapamadan vefat etti gibi. Yine mesela farklı semboller kullanılıyor. Diyelim ki denizcisiniz, ya çapa ya da mesela gemici direği, kırık bir gemici direği. Yani artık kırık gemici direği, artık o kişinin hayatta olmadığını, bayrağının gemi direğinde dalgalanmadığını, kırıldığını gösteriyor. Yine çapa öyle, mesleğini göstermek için. Mesela top ya da top arabası, topçu olduğunu kişinin. Ya da mesela kement, ip gibi bir takım şeyler çiziliyorsa, mesela idam edildiğini kişinin iple. Ya da mesela diyelim ki kadınlar için söylüyorum, duvak şeklinde bir şey yapılıyor. Mezar başlığı yapılıyor. Evlenemeden ölen yani genç olamadan kızlar için. Yine ağlayan lale ya da ters lale dediğimiz bir çiçek motifi var. O da yine Hazreti Meryem'i ya da işte Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmesinden sonra, Hristiyan kültüründe de var, bizde de var aynı şekilde. Orada da öyle bir anlamı var. Yani hüznü, üzüntüyü, acıyı, ölüm sonrası bir hani hüznü yansıttığı için orada da yine aynı şekilde henüz daha ya evlilik çağında ama evlenememiş genç kız ya da gelin olarak, yani daha gelin olamadan gelin olacakken ölmüş genç kızlara yönelik olarak. Yani gördüğünüz zaman zaten gerçekten bir duvak gibi, hani sanki bir insan formu gibi orada kafasıyla birlikte size o şeyi yansıtıyor. Fakat tabii bunları gördüğümüz zaman anlayabilmemiz için dediğim gibi işte bu sembollerin de anlamlarını bilmemiz gerekiyor. Süreç içerisinde mesela biraz önce bahsettik kavuklar var ve farklı kavuklar var. Her bir tarikatın kavuğu farklı. Mesela Mevleviler sikke dediğimiz, bilirsiniz o Mevlevilerin kafalarındaki başlığı, ona sikke deniliyor. Mesela öyle bir sikke şeklinde yapılıyor onların mezar başlıkları. Sümbüliye tarikatıysa mesela daha çok sümbül resmi nakşediliyor. Tarikatta yüksek bir mertebede olup olmaması, şeyh olması, daha yeni girmesi gibi mevzulara göre de bu başlıkların motiflendirilmesi değişiyor. Yeniçerilerin mesela belli bazı başlıkları var ve bu özellikle 2. Mahmut'ta hani Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından sonra mezarlıklarda da yavaş yavaş bu başlık türünün azaldığını görüyoruz. Özellikle başlık değişimi Osmanlı'da olduğu gibi mezar taşlarına da tabii yansıyor. Ne oluyor? İşte kavuk gidiyor, yerine fes geliyor. Hemen mezar taşlarında da yansıyor, feslerin arttığını görüyoruz. Ve feslerin de birbirinden farkı var. Mesela 2. Mahmut'un taktığı fes, Abdülaziz'in taktığı fes'ten farklı. Abdülaziz'in taktığı fes, Abdülhamit'in taktığı fes'ten farklı. O yüzden mesela birisine Mahmudi fes, öbürüne mesela Azizi Fes, öbürüne de Hamidi Fes deniliyor. Ve bunları da büyüklüklerine ve şekline göre yine mezar taşlarında hangi dönem olduğunu, bu Mahmudi Fes diyebilirsiniz, bu Mahmut döneminde yaşamış bir kişi diyebilirsiniz. Dolayısıyla başlıkların görseline göre de hepsi fes ama mesela dönemi farklı, yaptığı görev farklı. Bunlara göre de çeşitlilik arz ediyor. Ya bizde hep dediğim gibi ölüye bir saygı kültürü var. Ancak tabii zamanla anlamlarını çok kavrayamadığımız için mesela cellat mezar taşları var. Kişinin biraz önce söyledim nedir? Öncelikle yakarış bölümü var. Yani ah acı ölüm falan gibi böyle bir ilk giriş bölümü var mezar taşlarının. Arkasından işte kişinin mesleğiyle ilgili bir takım
resimler, semboller.
Yazılar yazılıyor. Yazılar da var. Ondan yani genellikle yazı şeklinde semboller var. Arkasından da ruhuna el Fatiha diye Fatiha talebiyle, dua talebiyle bitiyor. Ama cellatlarınkinde hiçbir şey yazılmıyor. Çünkü cellat olduğu için mesleği, oraya mesleğini belirtecek bir şey yazsanız millet beddua edecek.
Evet.
Dolayısıyla hiçbir şey yazılmayan böyle düz mezar taşları konuluyor. Şimdi aslında o da bir anlamlı. Yani o dönemde yaşayan kişi onu görünce de anlıyor ki o cellata ait. Fakat zamanla işte bu süslü olan, çünkü sanat tarihçiler gerçekten bunları aynı zamanda sanatsal olarak da ele alıyorlar. Mesela Mehmet Süreyya mezarlıkların üzerindeki yazılardan kitabını oluşturmuş, biyografilerini oluşturmuş şairlerin, yazarların, ama sadece onun için değil, aynı zamanda sanatsal da bir görüntü olarak da bir değeri var. Evet, Osmanlı heykel sanatıyla ilgilenmemiş. Yani İslami açıdan yanlış bulduğu için ama bu yapamadığı için değil. Çünkü çok incelikli, gerçekten hattat işçiliğini, çok incelikli nakış işçiliğini görüyoruz orada taşın üzerine. Ki zaman zaman bu daha sert kayalardan, zaman zaman mermer gibi taşlardan yapılıyor. Fakat zamanla dediğim gibi anlamını yitirdiği için, yani bu ne anlama geliyor, kavuğun anlamını bilmiyor, fesin anlamını bilmiyor. Belki bazen maalesef hani tarihi eser kaçakçılığı ya da tahribatı sonucu sadece başlığı almış, geri kalan
taş duruyor,
taş duruyor yerinde. Böyle maalesef mezarlıklar oldukça tahrif edilmiş. Yani mezar taşları tahrif edilmiş. Bir kısmı müzelere taşınmış. Çeşitli şehirlerde bunların tespitini yapan araştırmacılar tespit ederek yazmışlar. Hani şurada şöyle bir mezar taşı var, şunu ifade ediyor şu kişinin falan diye yazmışlar ama birçoğu da maalesef tespit edilemeden zarar görerek, işte dediğim gibi geçen sefer başka taşlar için bahsetmiştik hatırlarsanız, gene aynı şekilde inşaatlara, normal başka mezar taşlarına, hatta mezar taşçılar toplayarak bunları yeni mezarlar için malzeme yapmışlar kendilerine, ham madde olarak kullanmışlar. Yani bir anlamda sadece tarih değil, sanat da gitmiş. Çünkü onlar sadece dediğim gibi tarihsel o kişiyle ilgili bilgiyi içermiyor. Aynı zamanda
o döneme ilişkin.
O döneme ilişkin. Mesela görüyorsunuz çocuk mezarlığı, çocuk mezarı. Genellikle ölen çocukların kendi boyu kadar yapılıyor mezar taşları. Hemen mezar taşından anlıyorsunuz onun çocuk olduğunu. Yani mezarın küçüklüğü büyüklüğünden çok mezar taşının boyuna.
Mezar taşının boyuna
çocuğun boyuyla aynı yapıyorlar. Mesela diyelim ki Servi çok sık kullanılan motiflerden bir tanesi. Zaten şimdi de çok mezarlık ağacı diye bilinir. Evet. Çok dikilir mezarlıklara. Çünkü dimdik duran ama en uçtaki dalları böyle hafif bükülü duran bir ağaçtır. O elif gibi durduğu için Allah'ı temsil eder. Ve o en üst dallarındaki hafif bir boynu büküklük de Yaradan'a karşı boyun eğmeyi. Yani başıma bu geldi ve ben Yaradan'ın bu emrine boynum eğik anlamında mezar taşlarına da o servi çok sıklıkla kullanılır. Yine cennet inancından dolayı meyveler çok fazla. Mesela bunu kurganlarda da görüyorduk. Yanına sevdiği eşyaları, sevdiği yiyecekleri koyuyorlardı kurganlarda. Evet, evet. Niye? Çünkü öte dünya inancı vardı. Orada da bunları yesin, devam etsin. Orada da ona bunlar sunulsun diye. Benzer bir mantığı burada görüyoruz. Özellikle burada değişen nedir? Kur'an'da çok sık geçen nar gibi, incir gibi, üzüm gibi, hurma gibi bir takım meyvelerin daha çok resminin çizildiğini görüyoruz. Çünkü hani dünya meyveleri değil de cennet meyvelerini yesin. Ediyor, evet. Yani hani gittiği zaman orada bunlar sunulsun ona. İnşallah bunlarla karşılaşır gibi ve aslında dilek, temenni ifade ediyor. Servi ağacını da mesela nasıl görüyoruz? Ya tek başına çiziliyor ya da mesela anne doğumda çocuğunu kaybetmiş. İkisi beraber ölmüşler mesela. Kocaman bir iki tane servi, ortasında küçük bir servi mesela. Yani hani böyle çok incelikli, aslında birçok şey düşünülerek sembolize edilmiş. Semboller çözüldüğünde de mesela Orta Asya'da da çok kullanılan bir sembolümüz var. Şimdi halı desenlerinde de çok kullanılır. Hayat ağacı.
Evet.
Ölümsüzlüğü, sonsuzluğu, yüceliği temsil eder. Allah'ın hani varlığını temsil eder o anlamda. Zaman zaman tek başına hayat ağacını çizdiğini görüyoruz nakkaşların. Zaman zaman da kuşlarla, çeşitli hayvanlarla, aslanlarla birlikte çizdiğini görüyoruz. Yine burada da aynı şekilde ölümsüzlüğü, sonsuzluğu, yani bundan sonrasında da sen yaşayacaksın. Hı-hı. Hayat ağacı devam ediyor yani senin bir sonraki.
Neslin devam ediyor.
Neslin değil de hani bir sonraki hayatın olacak. Ha, o, yani sen sadece bedenin öldü. Evet. Anladım. Bir sonsuzluk. Bir de ilginç bir şekilde mesela bu özellikle Uzak Doğu'da çok görülen bir tarz. Batı'da çok olduğunu düşünmüyorum. Geometrik şekiller çok fazla. Mesela Selçuklu'da da Mührü Süleyman, o köşeli yıldız formu çok fazladır. Geometrik desenler Osmanlı'dan daha fazladır Selçuklu'da. Benzer desenlerin mesela mandala formları gibi böyle iç içe geçmiş geometrik desenler, böyle sonsuza uzayacakmış gibi görünen, birbirini takip eden geometrik desenler. Mesela bunların da yine evrenin büyüklüğünü,
sonsuzluğu
yani ezel ve ebedi ifade edecek şekilde çizildiğini görüyoruz. Yani çok farklı formlar, çok farklı desenler, çok farklı motifler yapılmış. Hı hı. Zamanla bu biraz daha işte 18. 19. yüzyılda Batı tarzı süslemeler, barok, rokoko tarzları geliştiği için biraz daha böyle daha sade tarzlardan biraz daha süslemeli tarzlara doğru geçilmiş. Sonrasında da artık Cumhuriyet döneminde bu tarz bırakılarak, evet, yani hani sadece bir mezar taşı, hı hı, isim. Dediğim gibi ölüm ruhu, evet, ölüm doğum ve ruhuna Fatiha şeklinde olmuş. Yani aslında mezar taşlarına bakmak değil de görmek lazım diye düşünüyorum. Yani evet, bakıyoruz bir mezarlığa ama oradakiler ne? O semboller bize ne anlatıyor? Belki bir dahaki sefere önünden böyle Eyüp Sultan'da falan geçerken, Karacaahmet'ten geçerken belki o anlamda bir daha bakarız ve görürüz.
Padişahların da yine hani son cümle olarak merak ettiğim için sormak istedim. Onların da yine böyle kavuk mu çizmişler mezar taşlarına?
Tabii yani bir de hani onlardan çok bahsedemedim. Bir sadece taş dikilenler var. Mesela sanduka şeklinde yapılanlar var, lahit şeklinde olanlar var. Yani mezarların da yapılış şekli farklı farklı. İlk defa mesela Karahanlılar yapmış türbeyi. Daha tabii gösterişli, her konuda olduğu gibi sultanların mezarları, mezar taşları daha gösterişli.
Evet. Değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
dediğiniz
ediyorum.
Dediğiniz gibi bundan sonra gittiğimizde hani biraz daha farklı bir gözle değerlendireceğiz. Evet,
ümit ediyorum. Bir Fatiha ile birlikte konuya da dikkat ederlerse sevinirim.
Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Için. Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız bizimle birlikte
birlikteydi. Osmanlı'nın zarafet ve bilgelikle harmanladığı sanat anlayışının mezar taşlarına yansıdığını ve üzerindeki sembollerle bize bilgi verdiğini aktardı. Çok teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Böylelikle de programımızın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. Bugünlük veda ediyoruz ama yarın saatler 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.